Ayrım 5. Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği. Orhan Karaveli. Sayfa 77. 4. Bölüm. Sevmeyenlerin saldırıları, aldıkları cevaplar. Kindardı, dişlerinin gıcırtısı hissedilirdi. Süleyman Nazif. Bu büyük ismi kirletmeye çalışanlar vicdanlarına baksınlar. Profesör Fuat Köprülü. Atatürk'ün ölümü üzerinden daha bir yıl bile geçmeden 1939'un Ekim ayında gazeteci Cemalettin Saracoğlu'nun, 1893'te İstanbul'da doğan Cemalettin Saracoğlu gazetecilik mesleğine 1918'de Tasvir-i Efkar'da çevirmen olarak başlamış. İkdam, Tercüman-ı Hakikat, İleri gibi gazetelerde çalışıp dergiler çıkarmış ve sonunda 1938 Yeni Sabah'ı kurmuştu. Yeni Sabah 1948'de Sefa Kılıçlıoğlu'na geçecek ve o da gazete benim kızım gibidir, insan kızını satar mı diyerek Yeni Sabah'ın yayınına 1964'te son verecektir. Gazete sahibi tarafından kapatıldığında en yüksek tirajlı basın organlarından biriydi ve satılsa yalnızca ismi bile çok para ederdi. Yayınlamaya başladığı Yeni Sabah gazetesi, Tevfik Fikret'le ilgili olumsuz görüşleri sütunlarında toparlayıp belli çevrelerin ilgisini çekmek için olacak bir kampanya başlatır. Böylece tiraj alacak ve Babali'de tutunmaya çalışacaktır. Kampanyayı gerçek kimliğini saklamayı tercih ettiği anlaşılan bir Kamran Demir yönetiyor ve kendi içine dökerken Fikret'i sevmeyenlere de gazetenin sayfalarını ardına kadar açıyordu. İşte her kim ise bu Kamran Demir'den bazı alıntılar. Fikret'in şiirleri o zamana göre haiz olduğu nispi yeniliklerden dolayı dikkat çekmişti. Bugün bu şiirleri okurken hiç zevk duymuyoruz. Fikret, Abdülhak Hamit gibi büyük şairlerle kıyaslanamaz. Kamran Demir, Yeni Sabah, 7 Ekim 1939. Gazetenin "Haydi bitirelim şu Fikret'in işini" diye özetlenebilecek davetine ilk uyanlardan biri de edebiyat tarihçisi, yazar ve öğretmen Nihat Sami Banarlı, 1907-1974'tü. 1943'ten başlayarak Galatasaray'da da öğretmenlik yapan Banarlı'nın hemen her Allah'ın günü Fikret büstü önünden geçerken nasıl acı çektiğini ve bizlere niçin Fikret'ten hiç söz etmediğini şimdilerde daha iyi anlıyorum. İşte Banarlı'nın sözleri. Mağrur benliğini ve rahatını üstün tutarak sık sık yabancı koltuklara yaslanmaktan çekinmemiş, kendine ait olmayan fikirlere terennüm etmiştir. Türk milleti için mutlak bir ideal tanımamış olan Fikret'i bizim de bir idealist olarak tanımamız kabil değildir. Türk milletine vatan ve milliyet heyecanlarını, hürriyet zevkini aşılamak yollarını da aramış değildir. Yaptığı en kötü işlerden biri de Nazım'ı nesre yaklaştırmaya çalışmasıdır. Şiiri öldüren bundan başka bir hareket icat edilemezdi. Nihat Sami Banarlı, Yeni Sabah, 21 Ekim 1939. Ya son postadan ulusa, cumhuriyetten vatana kadar hemen bütün gazetelerde yazıları yayınlanan Eminönü Halk Evi'nde başkanlık 1935, milletvekilliği 1940-1946, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği 1947-1949, Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı 1951-1960 ve başkanlığı 1963-1966 yapan edebiyat tarihçisi Agah Sırrı Leven'de 1894-1978 ne demeli? Fikret şüphesiz ki halkçı bir şair değildi. Ona milli şair vasfı da verilemez. Agah Sırrı Levent, Yeni Sabah, 8-9 Ekim 1939. Fikret'in çağdaşı, yakın arkadaşı, kendi deyimiyle müridi ve Tanin gazetesinde iş ortağı olan bir başka tartışmalı kişilik, yazar, gazeteci, siyaset adamı ve çevirmen Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1875-1957 Yeni Sabah korosundaki sözlerine de bir göz atalım. Devrinde büyük bir sanatkar sayılırdı. Kendi şiirlerini okurken mest olurduk ama aynı şiirleri biz okuduğumuzda aynı heyecanı duymazdık. Haklı haksız herkesi incitmekten çekinmezdi. Han-ı Yağma'yı da böyle bir hissin zebunu zayıflığı içindeyken yazmıştı. Hüseyin Cahit Yalçın, Yeni Sabah, 25 Kasım 1939. Sırada Türkçü, Turancı yazar ve fikir adamı Nihal Atsız, 1905-1975 var. O da Fikret karşıtı bu kampanyada yerini alanlardan. Fikret vatanperver değildir. Söylendiği gibi Sovyetler ülkesinde heykeli dikilmişse Türkiye'de dikilmemesi için bundan kuvvetli sebep olamaz. Bugünkü nesillerin Fikret'ten gıdalandığı söyleniyor. Bunların manevi yoksulluğu da bundan ileri gelmiyor mu? Aydınların çoğunluğunun Fikret'i sevdiğine inanmıyorum. Gerçek duygularını gizliyorlar. Nihal Atsız, Yeni Sabah, 24 Ekim 1939. 1939'dan 1943'e ve daha sonraki yıllara uzanan ve hedefinin Fikret'i gözden düşürüp unutturmak olduğu kuşku götürmeyen bu kampanya sırasında gerçeklerle ilgisiz başka iddialar da atılmıştır ortaya. Bunlardan biri Fikret'in kütüphanesini Robert Kolej'e armağan ettiği. Diğeri ise Amerika'ya yerleşen oğlunun kendi çocuklarını da Amerikalı olarak yetiştirdiği biçimindeki yalanlardır. 20 Ekim 1939 tarihinde gene Yeni Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre Fikret, hani şu birilerince doğru dürüst okumamakla suçlanan Fikret, zengin kütüphanesini bir Türk müessesesine bağışlamak varken Amerikan misyoner teşkilatı gibi güçlü desteklere sahip Robert Kolej'e vermiştir. Tevfik Fikret'in üzerine titrediği kitaplarını sağlığında Amerikalılara armağan ettiğine dair bir işaret bulunmuyor. Aksine ölümünden sonra eşi Nazıma Hanım en önemli ve şairin en fazla değer verdiği kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamış ve devrin marif vekili Mustafa Necati'den 27 Mayıs 1926 tarihli şu mektubu almıştır. Nazıma Fikret Hanımefendi'ye: Galatasaray Lisesi eski müdürü eşiniz merhum Fikret Beyefendi'nin kitaplarından 717 cildin sözü edilen lise kitaplığına hediye edilmesi suretiyle gösterilen lütuf ve yardımın pek minnettarı olduğumu arz ederken merhumun bu okula pek kıymetli hizmetlerini anımsar ve özel saygılarımın kabulünü rica ederim hanımefendi. Mektubun aslı aşiyandadır. Ünlü romancı Peyami Safa ise Yeni Sabah'ın kampanyası sırasında 12 Ekim 1939 Cumhuriyet'te yayınlanan yazısında oğul Haluk'un Amerika'da çoluk çocuk sahibi olduğundan da söz ediyor ki gerçeklerle ilgisi yoktur. Evet, Haluk dinini değiştirmiş ve uzun süren iş hayatının sonunda rahipliği seçmiştir ama çocuk sahibi olmamıştır. Kimileri de Amerikalı eşinin ilk evliliğinden çocukları bulunduğunu ileri sürüyorlar ki bunun da gerçeklerle ilgisi yoktur. Çok genç yaşlarda evlenen Hüseyin Haluk Fikret'le Ethel Jill Fikret, Michigan Üniversitesi'nden makine mühendisliği diplomasını alan Haluk, Fikret'i soyadı seçmiş ve imzasını da H. Haluk Fikret şeklinde atmıştır. Haluk sözcüğüne bir O harfi eklemesi adının doğru okunmasını sağlamak için olsa gerektir. Ünlü ressam Fikret Mualla da Fransa yıllarında adını genellikle Mualla olarak yazmış ve güzel resimlerinde böyle imzalamıştır. Geride evlat bırakmadan öldüler. Hüseyin Haluk Fikret'le yapılan ve ilk kez bu kitapta yayınlanacak olan görüşmelerden söz ederken bu konuya döneceğim. 19 Ağustos 1918 günü Aşiyan'da yapılan törende anı defterine Fikret'i taparcasına sevdiğini yazıp kardeşi Faik Ali Ozansoy ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte imzalayan mütareke döneminin gür ve korkusuz sesi olmasına karşın Atatürk Cumhuriyeti'ne ısınamadığı, Türkçenin insan duygu ve düşüncelerini anlatmaya yeterli olmadığı fikrini savunan Süleyman Nazif, Türkiye'nin batılılaşma hareketlerine de şiddetle karşı çıkmıştır. Bilinen ünlü yazar ve şair Süleyman Nazif, yıllar sonra merhum arkadaşının arkasından bir ibret belgesi olarak aşağıya aldığım satırları yazmaktan çekinmemiştir. Kindardı, sesinden fazla dişlerinin gıcırtısı hissedilirdi. Gözlerinde öfke kıvılcımlarından başka bir şey göremezdiniz. Size uzanan ellerinden hissenize olsa olsa bir yumruk düşerdi. Hemşireme mersiyesini, eniştesine olan garazın intikamını almak için yazdı. Hemşiresi eşiyle mutluydu. Şehit bir milletin cenazesini de merhume kız kardeşinin mezarı gibi çiğnerdi. Birinci Dünya Savaşı'na karşı ilgisiz kaldı. Tarihi kadimde hiçbir felsefe, hiçbir isabetli hüküm görülmez. Ah keşke uğursuz anlatma yeteneğiyle kendi nefsini ve bir sınıf halkımızı büyüleyip yoldan çıkarmasaydı. Mehmet Akif, Hayatı ve Eserleri 1924 isimli kitabında işte bunları yazmaya eli varabiliyordu Süleyman Nazif'in. Araştırmalarım sırasında Tevfik Fikret'i Türk halkının ve özellikle Türk gençliğinin gözünde küçük düşürmeyi hedeflediği ve bu konuda hiçbir fırsatı kaçırmadığı bilinen İslamcı Eşref Edip'in kendi kurduğu Asar-ı İlmiye Kütüphanesi tarafından yayınlanan 1943 Tevfik Fikret 5 Cepheden 40 Muharrir'in Tenkitleri isimli pembe kitabından da yararlandım. Mehmet Akif ve Ebrulalı Mardin'le birlikte Sırat-ı Müstakim dergisini çıkaran 1908 söz konusu dergi kapatılınca adını Sebilür Reşat olarak değiştiren hukukçu Eşref Edip, Yeni İstiklal ve Bugün gazetelerinde de yazmış ve hakkında soruşturmalar açılmıştı. Mehmet Akif'in Fikret'i hedef alan ve onu zangoşlukla suçlayan ünlü manzumesi de önce Sebilür Reşat'ta 1912 ve aynı yıl içinde basılan Süleymaniye Kürsüsü'nde isimli şiirin dizeleri arasında yayınlanmıştır. Yukarıda sözü edilen pembe kitapta Köprülüzade Mehmet Fuat'ın Köprülü Ordinarius Profesör 1890-1966, 1918'de yayınlanan Tevfik Fikret ve Ahlakı isimli kitabından da alıntılar vardır ve bu alıntılar Eşref Edip'in kişiliğini ortaya koyacak niteliktedir. Modern anlamda Türk edebiyatı tarihi anlayışını başlatan kişi olarak bilinen Fuat Köprülü, dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük itibarı olan, bilim akademilerine kabul edilen, fahri doktorluklar verilen Fuat Köprülü, 1945'te Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan'la birlikte Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer almış, parti 1950'de iktidara gelince Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş ise de bir süre sonra diğer kurucularla anlaşmazlığa düşerek partiden ayrılmıştır. Son yılları dostlarını keşke siyasete hiç bulaşmasaydı diye düşündüren zorluklar ve talihsizlikler içinde geçmiştir. O sırada henüz 28 yaşındadır ama İstanbul Darülfünun'unda müderris yani profesördür. İşte bu pembe kitabın bir yerinde devrin genç ama tanınmış bilim adamı Fuat Köprülü'nün Fikret'ten milletin ıstıraplarına, feryatlarına kulaklarını tıkayarak yalnız kendi aşkını terennüm ettiği şeklinde söz ettiği ileri sürülmektedir. Doğru ama genç bilim adamı bu mülahaza hakikatte pek yanlıştır diye devam eder. Fakat işine gelmediği için bunları görmezden gelir. Fikret düşmanlarına öncülük etmeye soyunmuş Eşref Edip, Köprülü'nün kitabının geniş bir özetini birlikte okuyarak Sırat-ı Müstakimcileri tanıyalım. Sırat, cennete gitmek için geçilmesi gerekli, cehennem üzerine kurulmuş olduğuna inanılan dar ve tehlikeli köprü. Sırat-ı Müstakim, hak dini, doğru yol. Bundan 15-20 gün önce, dini bir risalenin ilk sayfasında yayınlanan, kaba ve uzun bir manzume, Büyük Türk sanatkarı Tevfik Fikret aleyhinde, tekrarından utandığımız birçok iğrenç küfürleri içeriyordu. Basında böyle sefil ve kişisel saldırılara başvurmak nefretle reddedilecek bir şeyken, dini olmak itibariyle temizlik ve yüceliği daha fazla koruması gereken bir dergide, ülkenin tanınmış bir şairinin henüz kurumamış kabrine karşı bu kadar kin ve düşmanlıkla saldırılması kadar küçüklük düşünemiyorum. Vicdan yüksekliği, fikir istiklali gibi şimdi isimlerini bile unuttuğumuz şeyleri yarının gençlerine nurlu bir heykel vakarıyla hatırlatan bu büyük ismi kirletmeye çalışanlar, kudretsiz ellerinin ona ulaşamayacağını anlamak için vicdanlarına bir baksınlar. İlhamını dinden alan bir şair, böyle hasis ve karanlık kin ve garezlerin değil, ilahi bir şefkatin ve nurun terennüm edeni olmalıydı. Öyle görünüyor ki, şairin niyeti mukaddesatı ortadan kaldırmak isteyenlere saldırmak. Oysa Fikret, eserleri ve hayatı ile gençlikte kutsallık duyguları uyandırmaya çalışan bir rehberdi. Onun uzun yıllardan beri dedikodulara, eleştirilere, tartışmalara neden olan düşünceleri üzerine bu kitabı yazmak benim için manevi bir borç oldu. Aslında bu konuyu şairi yakından tanıyan dostlarına bırakmak gerekirdi. Ama onların ihmali ve bu son haksız saldırılar karşısında daha fazla bekleyemedim. Fikret, eseriyle yaşamı arasında tam bir ahenk bulunan çok nadir sanatkarlardan biriydi. Eserlerinde olduğu gibi yaşamında da temiz, sade ve içtendi ve hiçbir zaman bu temizlik ve içtenlikten ayrılmadı. Ne var ki insanlığın en kutsal emellerini kırıp etrafında temiz bir şey bırakmak istemeyen, insanları 5-10 kişinin zevkini tatmin etmekle görevli bir sürü gibi gören istibdat devri, iyiliğe ve güzelliğe susamış sanatkar ruhları üzerinde öldürücü etkiler yapıyordu. Manzumelerinin yayınlandığı tarihlere bakarsanız, ondaki kötümserlik duygusunun her gün biraz daha kuvvetlendiğini görürsünüz. Fikret'in ruhu, çılgın fırtınalarla köpüren bir denize değil, hüzünlü bir göle benzerdi. Ancak süslü perdeler arkasındaki rezaletleri, maskaralıkları, miskinlik ve alçaklık örneklerini gördükçe daha da kötümser oluyordu. Serveti fünununda onun etrafında toplanan bütün bir gençlik, Fikret'in kurtarıcı ahlak etkisi altında temiz kaldı. Ne kadar acılı bir yalnızlık üzüntüsü içinde yaşadığını, arkadaşlarından birine yazdığı Şubat 1898 tarihli mektupta görüyoruz. Koca bir alem içinde yalnızım. En yakın arkadaşlarımın arasında sokağa çıplak çıkmış bir adam hissiyle titriyorum. Herkes hiç olmazsa üniformalarla ne mal olduğunu gizliyor. Herkes zamanın gösterişli alçaklığına bürünebiliyor. Herkes namuslu geçinerek yaşamanın kolayını buluyor. Herkes bu rezil ortamda nefes alabilme olanağına sahip. Üzüntümün derecesini düşünemezsin kardeşim. Kendimi taşlara çarpacağım geliyor. Fakat hani benim samimi kanımla kirlenecek bir temiz taş diyen Fikret, arkadaşlarını kendine layık bulamadı ve öyle görünüyor ki bunda da çok haklıydı. Namık Kemal'in ölümünden beri zulüm ve istibdadın korkunç hayaletine karşı kuvvetle haykıracak bir şair yetişmemişti. Hepsi açıkça isyan feryatlarından uzak duruyor ve kişisel üzüntü ve aşklarının şarkısını söylüyorlardı. Gençliğin ruhuna yıllar boyu kutsal bir ilaç, bir teselli olacak Sis manzumesi, Hisar'ın yeşil sırtlarından İstanbul'un kayıtsız ve miskin semasına bir bomba gibi düşünce, bütün Türk gençliği tanrısal bir titreme ile sarsıldı. Artık Robert Kolej'in istibdat idaresince geçilmez duvarları arkasında vatanın kaderini ağlayan, vatan düşmanlarına lanet yağdıran bir şairin yaşadığını biliyorduk. Sis'ten sonra hürriyetin ilanına kadar ondan birkaç lanet çığlığı daha duyduk. Özellikle bir lahzayı teahhür, o zamanki gençlik aleminde Abdülhamid'e isabet etmeyen bombadan daha müthiş bir gümbürtüyle patlamıştı. Meşrutiyetin bin türlü karanlık manevralarla gizlenen iç yüzü, evreni yalnızca iyi ve güzelden ibaret görmek isteyen temiz ve çocuk ruhlu şairi, Abdülhamid yönetiminin karanlık günlerinden fazla yordu. Eski arkadaşlarının hiçbiri onun umduğu yükseklik ve özveriyi gösterememişler, hatta büyük bir bölümü mevki ve çıkar uğruna ruhlarının bağımsızlığını satmıştı. Ölümünden beri geçen kısa süre onun geleceği keşfettiğini gösteriyor. Ona göre Türk genci, kendi ulusunun nasıl bir çöküş içinde çırpındığını görerek ve bir teşekkür bile beklemeden görevini yapmalıydı. Hak yoktu, görev vardı. Vatanını düşman darbelerinden uzak, özgür ve mutlu görmek isteyen vatanperver şair, aynı zamanda kandan ve kanlı zaferlerden nefret eden bir insaniyetçiydi. Vatanının geleceği hakkında gençliğe umut telkin ettiği gibi, insanlığın geleceği hakkında da yüksek emellerle donatılmıştı. Haluk'un Amentüs'ü bunu açıkça gösteriyor. En ufak bir şaibe ile lekelenmeyen vicdanı, açık alnı ve büyük ruhuyla aşiyanda yaşarken, hisarlardan hiç farkı olmayan heybetli bir namus ve erdem anıtı karşısında bulunduğumuzu hissediyorduk. Fikret'in Tarihi Kadim unvanlı manzumesini dikkate alarak, onun gençliğe maddi bir felsefe, bir ilhat, dinden cayma, dinsizlik felsefesi telkin etmeye çalıştığını söylemek de haksızlıktır. Tarihi Kadim, şairin herhangi bir coşkunluk sırasında yazdığı, büyük bir edebi değeri olmayan bir eserdir. Ve bu bir tek manzumeye bakarak Fikret'in gençliğe dinden cayma telkin etmeye çalıştığı hiçbir biçimde iddia edilemez. O, gençliğin ruhunda kutsiyet duyguları uyandırmaya çalışan bir ahlak kılavuzuydu. Dini terbiyenin bu hususta ne kadar yapıcı olduğunu takdir edememesi bir kusurdur. Ama onun ahlak sahasında icra ettiği büyük ve mesut etkilerin tanınmasına engel oluşturmaz. Fuat Köprülü, Tevfik Fikret ve Ahlakı, İstanbul, Kanaat Matbaası, Eylül 1918. İşte Fikret'e sağlığında yapılan manzum saldırıları, daha mezarı bile soğumadan tekrar pişirip ortaya koyanlara karşı isyanını, soylu bir aileden gelen 28 yaşındaki üniversite hocası, gerçek bir bilim adamı üslup, tarafsızlık ve ciddiyetiyle böyle ortaya koyuyordu. Uzunca bir özetini verdiğimiz bu küçük ama önemli kitabında Fuat Köprülü, onu bu satırları yazmaya iten şairin kimliğini açıklamaya gerek duymuyor, çünkü onu bilmeyen yok. Tam tersine, çoğunun içleri sızlayarak herkes biliyor. O nedenle ben de bir şey ekleyecek değilim. Fakat bu bölüme noktayı koyup, bütünüyle farklı yapılardaki dönemin iki ünlü şairi arasındaki çatışmaya, Fikret-Akif kavgasına geçelim. 5. ayrımın sonu, sayfa 90.